Efendim merhabalar. Erkam Radyo'dan Tarihin Derinliğine Yolculuk programından sevgiler, saygılar sunarak programımıza başlıyoruz. Bu hafta yine İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber tarihin derinliğine olan yolculuğumuz devam edecek. Bugün ilginç bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Aslında hepimizin gündeminde olan fakat hepimizin çok da detaylamasına, derinlemesine bilmediği bir meseleyi konuşmak istiyoruz. Millet denilince hepimizin aklına farklı şeyler geliyor. İşte millet kelimesinin bizim topraklarımızdaki manası, algılama şekilleri farklı. Avrupa'daki algılama şekilleri farklı. Peki millet kelimesi nereye dayanıyor? Millet kavramı nereye dayanıyor? Osmanlı millet sistemi var. Öncesinde onun da beslendiği bir takım kaynaklar var. Bu programda inşallah biraz millet sistemi üzerine konuşmak istiyoruz. Ebubekir Ceylan hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Hocam şimdi millet kavramı biraz felsefik bir kavram. Meseleye çok böyle hani kavramsal olarak girmekten ziyade biraz tarihi olarak girelim istiyoruz. Hani işte Türkiye'de özellikle 1980'lerden sonra millet meselesi çok tartışılmaya başlandı. Dünyada da 1789 Fransız devriminden sonra millet meselesi özellikle gündeme getirildi. Fakat hani biz daha eskilere dayanan, bizim tarihimizde önemli bir yekün olarak önümüzde duran millet sistemi konusunu konuşalım istiyoruz. Millet sisteminin tarihi arka planından başlayalım isterseniz. Nereye dayanıyor?
Tabii. Şimdi dediğiniz gibi aslında bu kavramın bugünkü kullanıldığı anlamı ve geçmişte kullandığımız anlamı, yüklediğimiz anlamlar birbirinden farklı. Fransız devrimiyle beraber biraz daha milliyetçilik rüzgarları, vatanseverlik, patriotizm dediğimiz rüzgarlar ortaya çıktı. Ama bunun öncesinde biz bu kavramı, millet kavramını çok çok daha önceden beri kullanıyoruz. Yani bırakın Türkleri, İslam kültüründe bu çok net bir şekilde var. Kur'an-ı Kerim'de bu birçok yerde, bildiğim kadarıyla 15 yerde geçiyor. Bizim Osmanlı bağlamında konuştuğumuz millet sistemi ifadesindeki millet kavramı da farklı bir anlamı var. Tabii bu millet sistemi dediğim şey, öncelikle belki şunu ifade etmek lazım. Millet sistemi, tırnak içerisinde alıyorum bunu, sistem olarak Osmanlı bu ifadeyi kullanmıyor. Millet sistemi demiyor. Ama Ermeni milleti, Yahudi milleti, işte Katolik, Gregorian Ermeniler, Ortodokslar, Rum milleti vesaire gibi millet ifadesinin daha sık kullanıldığını görüyoruz. Belki birazdan da detaylandırırız. Bunun da biraz daha din anlamı eksenli var. Aynen öyle. Evet. Şimdi bunun arka planı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bazı kaynaklar bunu çok daha eski tarihlere götürse de, yani Sasani İmparatorluğu'nda, kimileri Bizans İmparatorluğu'na vesaire var dese de, bunlara ilişkin net bir kaynak yok açıkçası. Dolayısıyla bizim kendi kültürümüzde bunun en net örneği Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle Medine'de oluşturduğu bir toplumdur, bir ümmettir. Ve Medine şehri içerisinde oluşan birlikte yaşama pratiğidir. Özellikle Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz Medine'ye davet edilmesi, orada Evs ve Hazreç kabileleri arasında çok kadim olan çatışmalara hakemlik yapması ve Medine'de hicretten hemen sonra şehrin sınırlarını belirlemesi, nüfus sayımının yapılması, Müslümanların sayıca azınlıkta olmasına rağmen Medine'de müşrikler, Yahudiler ve az da olsa Hristiyanlarla birlikte bir arada yaşama pratiğinin oluşturulması. Bunlar oldukça önemli. Ve bunu bize en net bir şekilde bir kaynak, delil olarak sunan şey de Medine vesikası dediğimiz şeydir.
Efendimizin yani bu, Medine'de Yahudilerle yaptığı anlaşma değil
aynen mi? Aynen öyle. Ve bu aslında Medine'deki toplumsal düzeni, farklı etnisiteden, farklı dinden insanların yaşamalarını düzenleyen bir metin. Bu açıdan önemli. Bu bakımdan birçok sosyal bilimci buna ilk Müslümanların ilk anayasası der. İslam tarihindeki ilk yazılı anlaşmadır bu aynı zamanda. Dolayısıyla millet sisteminin temeli bizim kültürümüzde, geleneğimizde buraya dayanır. Ve bu Medine vesikasına göre Yahudilerin dini kendine, Müslümanların dini kendinedir. 25. madde. Ya da herhangi bir ihtilaf olursa Hazreti Peygamber'in hakem olması gibi önemli maddeler içeriyor. Ve burada aslında sadece müşrikler, Müslümanlar, Yahudiler arasında bir birlikte yaşama pratiği tesis edilmiş olmuyor. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Medine'de yeni bir ümmet kavramını, fikrini de temelini ortaya atmış oluyor. Yani bu öyle bir nosyon ki bugün ümmet fikri genelde sınır aşan ideolojiler kapsamında değerlendirilir. Yani bugün devletlerimizin bir sınırı var. Ama ümmet dediğinizde Endonezya'daki Müslüman da bu ümmetin bir parçası, Amerika'daki Müslüman da. Dolayısıyla Hazreti Peygamber döneminde düşünürsek insanların aile bağları, aşiret bağlarının da ötesine geçen çok daha kuvvetli bir aidiyetten bahsediyoruz. Hı hı. Bu da ümmet olgusu. Dolayısıyla burada ilk o birlikte yaşama tecrübesinin oluştuğunu görüyoruz. Ama tarihi arka plan bakımından Kur'an'daki bazı ayetlere de atıf yapmamız gerekir. Hı hı. Özellikle Bakara suresinin sonlarında yer alan La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur, evet, ayeti oldukça önemli. Ya da eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde inanmayanlar için zorlayacak mısın? Hı-hı. Yani bir Müslümanın üzerine düşen aslında İslam'ı tebliğ etmektir. Ama kimsenin boğazına sıkıp da onu İslamlaştırma gibi bir pratiği İslam en azından bize salık vermiyor, tavsiye etmiyor.
Zorlamaksızın anlatarak, aynen, belki de yaşayıp yani da göstererek.
Buradaki temel şey şu: bir diyar fethedildiği zaman oradaki Müslüman olmayanlar için iki opsiyon var, iki alternatif var. Ya o diyarı terk edecek ya da orada yaşamak istiyorsa Müslümanların hakimiyetinde
onun koşullarına
belli şartları kabul edecek. Birazdan onlara da değiniriz. Hı-hı. Ve orada dini özgürlüklerine sahip olacaktır. Dolayısıyla Kur'an'daki bu ayetler de millet sistemini destekleyen, temelini oluşturan unsurlardan. Ama şunu da ifade edelim, birazdan belki millet sisteminin temel unsurlarına da değineceğiz. Hı hı. Cizye vergisi mesela, bu İslam hukukunun koyduğu bir vergidir ve sadece gayrimüslimlerden alınır. Ama Hazreti Peygamber Medine vesikasını oluşturduğunda henüz bu ayet inmemişti.
Evet.
Mesela Yahudilerden o dönemde cizye alınmıyordu. Cizye ayeti Tevbe suresi 29. ayet daha sonra nazil olunca o cizye ile ilgili İslam hukukunun prensipleri de oluşmuş oldu. Bu tarihi arka plan bizim kültürümüzde en erken tarihte Hazreti Peygamber'in hicretiyle başlatılabilir.
Öncesinde ama bir şey, buna ilişkin bir şey olduğu söylenebilir mi hocam? Yani mesela millet İbrahim şey var Kur'an'da, hı-hı, nitelemesi var. Yani oradan gelen bir şey, referans olduğu söylenebilir mi?
Onun millet sistemine dair bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ondan önce şöyle söyleyeyim. Mesela Sasanilerle ilgili bir kaynakta gördüm. Zayıf da olsa böyle çok daha öncelere götürmeye çalışan bir kaynak vardı. Sasaniler mesela şeyi biliyoruz, Yahudilerin tarihte işte Babil'e sürgünleri falan, Pers imparatorlarının bir kısmı Yahudilere daha iyi davranıyor ve onların işte Kudüs'e geri dönmelerine izin veriyor falan. Ama bu tür belki kısmi toleranslar bir sistem olduğunu göstermiyor en azından. Farklı dinlere nasıl yaklaştıklarını çok bilmiyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla çok gerilere götürmek biraz daha meseleyi zayıflatıyor.
Sistematik olarak ilk defa Medine vesikasıyla
daha net bir şekilde, hı-hı, söyleyebiliriz. Sizin zikrettiğiniz o millete İbrahim'e Hanifa diye ya da Kur'an'da 15'e yakın yerde millet ifadesinin geçtiği yerlerde tabii ki bu din anlamında kullanılıyor.
Evet.
Çok net bir şekilde. Yani bugün dinleyicilerimiz ya da gençler millet sistemi dediğimizde biraz daha ulus anlamında bunu anlamasınlar. Ben de üniversitedeki derslerimde devamlı buna vurgu yaparım. Dolayısıyla ya da şöyle söyleyelim, bizim klasik geleneğimizde de vardır. Eskiden anne babalarımız, dedelerimiz sorardı, hangi millettensin dendiğinde, işte Türk milletindenim denmez.
Evet,
eğer
evet,
kabirde böyle cevap verirsen işin zordur, evet, yani. Hazreti İbrahim'in milletindeniz deriz. Hı-hı. Niye? Çünkü Hazreti İbrahim üç dinin, semavi dinin atası sayılır. Dolayısıyla onun Hanif dini bizim için önemli. Oradaki millet ifadesinde bu anlamda kullanılmış. Bunu da bizim bilmemiz lazım. Dolayısıyla kelimenin bugünkü anlamını kazanması 19. yüzyılda daha çok oluyor, hı hı, bizim topraklarımızda. Fransız devrimi ve onun etkileri bizde biraz daha gecikmeli olarak geliyor. Ama işte Namık Kemal'dir değil mi? Vatan, hı-hı, millet vurgusu yapan vatan şairimiz. Evet. Bu kavram yavaş yavaş ulus anlamında kazanacak.
Bunu da hocam inşallah başka bir programın konusu yapabiliriz belki. Hani kısaca temas etmiş olalım. Yani bizde millet ve ümmet kavramları arasında bir kafa karışıklığı var. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Aslında milletten kasıt daha çok böyle aynı dini paylaşan insanlardan oluşan bir topluluk anlamında değerlendirilmeli.
Osmanlı'da.
Evet, evet, Osmanlı'da doğru, böyleydi. Hı-hı. Fakat işte son dediğiniz gibi 19. yüzyıldan sonra artık ulusalcılığın, nasyonalizmin dünyada yayılmasının ardından artık insanlar da devletlerde kendi milletlerini oluşturmuş oldular.
Etnik kökenleriyle tabii bağlaştırarak bunu kullanmaya tabii başlıyorlar.
İnşallah doğru, bunu bir başka bir şeyin konusu İnşallah. Yapalım hocam. Hı-hı. Medine vesikası üzerine biraz durmak isterim. Hı-hı. Medine vesikası o zaman İslam devletinin de bir anlamda temel metni oluyor değil mi? Kuruluş metni gibi bir şey oluyor.
Tabii ki. Yani anayasası diyebiliriz yani bu anlamda.
Yani oradaki Yahudilerle Peygamber Efendimiz nasıl ilişki kurulacağını, onların Medine'de yaşamak için hangi kurallara uyacağını, Müslümanların nasıl hareket edeceğini gösteren temel bir metin.
Kesinlikle. Ya orada dinleyicilerimiz de bilir, Beni Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka gibi Yahudi kabileler vardı. Dolayısıyla bunlarla bir anlaşma zemini olması gerekir ki birlikte yaşansın. İhtilaf ortaya çıktığında Hazreti Peygamber'in hakem olmasından tutun da işte Yahudilerin dini kendilerindir, Müslümanlarınki kendinedir gibi en temel anlamda dini özgürlüklerin de tesis edilmesi o bakımdan önemli. Tabii Medine vesikasında şey de önemli. Yani Müslümanlar sayıca azınlıkta Medine'ye göç ettiklerinde ama buna rağmen Hazreti Peygamber'in hakem rolü, yani bir ihtilaf çıkarsa Allah'ın Resulü hakem olacaktır deniyor. Dolayısıyla bu önemli. Aslında hicretle beraber hani biz ne diyoruz? Devlet ortaya konuldu, evet, oluştu. Çünkü Hamidullah'ın kitabına bakılırsa Hazreti Peygamber diyor Medine'nin sınırlarını belirledi diyor. İlk anayasayı Medine vesikasını yapıyor. Nüfus sayımını yapılıyor. Toplumlar farklı din mensupları arasındaki ilişkileri düzenleyecek düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla bunların hepsi çok önemli. Ve şehrin adı Yesrib'den Medine'ye değiştiriliyor. Çok böyle ne diyelim ilginç bir denklemdir.
Bizim yani, medeniyetimizin temelinin de atıldığı bir
ona metin. Ona vurgu yapacaktım tam, evet, da. Batı'da yani civilization kelimesi değil mi? Medeniyet demek. Bu kelimenin kökeni nedir? Civil ya da city. Bu ikisi çok önemli anahtar kelimeler. Civilization kelimesi bağlamında. Bizde de Medine kelimesinden biz medeniyeti türetmişiz. Evet. Yani şehir aynı şekilde yerleşik olma ve bir medeniyet kurma, bir fikir dünyası, bir ümmet olgusu oluşturma, bunların hepsi yeni. Yani Hazreti Peygamber, düşünün birçok sahabi var, ailesini, aşiretini geride bırakıp, umursamayıp, onların taleplerine her şeyini reddedip hicret ediyor ve yeni bir İslam ümmetinin birliğinin parçası, üyesi oluyor. Dolayısıyla yeni bir kimlik inşası da aynı zamanda var. Belki bunlara daha sonra da değinebiliriz ama belki o tarihi arka plan bakımından bir şey de hatırlamak lazım. Tabii, Osmanlı öncesinde hicretten sonra dört halifeler dönemi, Emeviler, Abbasiler, işte Memlükler vesaire farklı toplumlarda da tabii ki zımmiler, gayrimüslimler yaşadı. Onlarda da millet sistemine benzer, ne diyelim, Müslümanların gayrimüslimlere yönelik tavırları vardı. Bunlarda çeşitli böyle dalgalanmalar olmuş. Mesela diyelim ki Endülüs Emevilerinde çok fazla Hristiyan'ın devlet mekanizmalarında bile görev aldığını görüyoruz. Bunu başka toplumlarda Osmanlı'da çok göremiyorsunuz.
Dinini değiştirmeden değil mi?
Nasıl? Tabii. Hristiyan. Bu mesela kaynaklar şeyi diyor. Erken dönemde işte o Hristiyanların tecrübesinden istifade etmek, işte İslam'ın kurumlarının henüz kurumsallaşmadığı bir dönemde o tecrübeden istifade etmek anlamında onların da işte devlet dairelerinde, çeşitli mekanizmalarda, pozisyonlarda istihdam edildiğini vesaire söylüyor. Gerçi bu daha sonraki dönemlerde de görülüyor. Ama böyle bir dalgalanmalar var. Mesela Emevilerde Ömer bin Abdülaziz, çeşitli kaynaklar der ki 5. bir halife olsaydı bu Ömer bin Abdülaziz olurdu.
2. Ömer derler onun için.
Evet, çok adil bir halife. Hı-hı. Ben gerçekten Emevi halifelerinde onu çok çok istisnai tutarım. Bu bağlamda o buna son veriyor. Mesela çok kısa bir dönem var aslında, 3 yıllık gibi bir şey var. Hı-hı. Ya da farklı Memlüklerde de buna çok izin verilmiyor. Osmanlı'da da yok bu.
Osmanlı'da devşirme usulü var zaten, onu da konuşacağız.
Daha sonra konuşuruz inşallah. Hı-hı. Devşirmeler ama Müslüman zaten.
Tabii, tabii.
Bu ıslahat fermanından sonra mümkün oluyor. Hı-hı. Bizde
1800'lerden sonra,
1856'dan sonra. Hı-hı. O da Batı'nın bastırmasıyla, ileriki haftalarda belki Tanzimat, Batılılaşma konularına değindiğimiz zaman bunu da açarız. Orada ıslahat fermanı sonrası gayrimüslimlerin de devlet dairelerine girmesi hakkı veriliyor. İşte Ohannes paşalar, Musurus paşalar vesaire gibi paşalar da artık gündeme gelecek.
Evet. Hocam biraz Endülüs'e girelim bu halde. Hazır konuda gündeme gelmişken. Endülüs'te millet sistemi nasıldı? Şimdi bir Emevi tecrübesi var. Emevilerden Tarık bin Ziyad tarafından İspanya kuşatılıyor. Hı hı. Fethediliyor. Ondan sonra orada bir medeniyet inşa ediliyor. Hı hı. Peki Emeviler bu medeniyet inşa ederken, millet sistemi bağlamında soruyorum, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu o Medine vesikasını referans alarak mı bir sistem inşa ediyorlar, yoksa bambaşka baştan yeni bir düzen mi kurmaya çalışıyorlar?
Şöyle söyleyeyim, yani bu işin o zamanlar belki adı konmamıştı bu kadar. Yani biz bugün çok net bir şekilde bu sistematik bir şekilde varmış gibi kabul ediyoruz. Ama erken dönemlerde o insanlar bunu Hazreti Peygamber'in uygulaması olarak görüyordu. Ve bu uygulamayı devam ettiriyorlardı. Dolayısıyla dediğiniz gibi 711 yılında Tarık bin Ziyad Cebel Tarık'ı geçiyor ve yavaş yavaş İberya Yarımadası denen İspanya ve Portekiz bölgesini peyderpey kuzeye doğru fethediyorlar. Ama tarih boyunca, ki yani 711'den 1492'ye kadar yaklaşık 7,5 asır diyelim kabaca. Evet. 750 yıl, 800 yıla
Osmanlı'dan
varan.
Osmanlı'dan daha fazla.
Aynen. Bu tabii yani 1100'lerden sonra daralacak, küçülmeye başlıyor ama yani en güney kısmını düşünürsek İspanya'nın 750-800 yıllık bir Müslüman iktidarı var orada. Dolayısıyla genel anlamıyla Emevi, Endülüs Emevisini düşündüğümüzde bütün kaynakların istisnasız orada bir hoşgörü ortamı olduğunu zikreder. İspanya'da çok ciddi sayıda bir Yahudi nüfus var. Yahudisi, Hristiyanı ve Müslümanları birlikte yaşıyor. Ve Endülüs Emevileri ilim kültürde de çok ilerlemişti. Hatta adeta Abbasi Bağdat'ıyla yarış halindeydi. Yani sanatta, mimaride, ilimde, Kurtuba'daki kütüphanelerin kitap sayısı çok çok yüksekti.
Hala o medeniyetten kalan pek çok mimari yapıda
eser
bulunuyor.
Var, doğru. Bir kısmı kilise falan çevrilmiş olsa maalesef. Da işte Kurtuba'daki Ulu Cami vesaire gibi. Ama şunu diyeceğim, Ortaçağ Hristiyan dünyasının ruhban sınıfından insanlar gidip Endülüs kütüphanelerinde çalışıyorlardı. Bunlardan bazıları papa olmuş kimseler. Hı hı. Dolayısıyla o Endülüs'ün çok kültürlü, çok etnik yapılı, çok dinli yapısı Avrupa için çok ciddi bir örnekti. Keşke Avrupa bundan örnek
devam
alsaydı.
Devam ettirebilseydi. Evet.
Ama tabii ki Endülüs'ün akıbetini de söylemiş olalım burada. Batı dillerinde Reconquista diye bilinen bir tabir var. Yani İspanya'nın Hristiyanlar, Katolik Hristiyanlarca yeniden fethedilmesi. Hı hı. Müslüman topraklarını fethedilmesi. Hatta bunu bir Haçlı Seferi olarak görüyorlar. Biz Haçlı Seferlerini sadece böyle Kudüs'e, Osmanlı'ya yapılan seferler zannediyoruz ama öyle değil. İspanya'da Müslümanların üzerine yapılan seferler de Haçlı Seferleri kapsamında papalık tarafından destekleniyor. Dolayısıyla orada Kastilya ve Aragon Kral Kraliçesi'nin evlenmesi var. 1469 Katolik hükümdarlar evlenerek birleşiyorlar ve Müslümanların üzerine bir kuvvet oluşturmak suretiyle peyderpey işte Valencia, Sevilla, Kurtuba bunlar teker teker düşüyor. Hı hı. En son Granada kalıyor. Orada da 1492'de Müslümanlar terk etmek zorunda kalıyor. Ama gariptir, orada sadece Müslümanlar terk etmiyor.
Yahudiler de.
Yahudiler de evet. Dışlanıyor.
Ve hocam belki, çok özür dilerim, Osmanlı İmparatorluğu o dönem orayı terk etmek zorunda kalan Yahudilere de kucak açıyor.
Aynen öyle.
Bu detayı da vermiş oldum.
Yani şimdi biz millet sistemini bugün niye anıyoruz? Çünkü bir hoşgörü ortamı. Özellikle günümüz açısından bu çok önemli. Ama Osmanlı'yı eleştiren insanlar kendi tarihlerine baktıklarında bu hoşgörünün ne kadarı vardı onlarda? Yani bugün üzerinden baktığımızda Hristiyanlarla Yahudiler sanki dostmuş, kardeşmiş gibi bir birliktelikleri söz konusu. Ama geçmişlerine baktığınızda o kadar çok çatışmalar var ki yani bunun haddi hesabı yok açıkçası.
Eyvallah.
Ben sadece bir şeyden bahsedeyim. 1350'lerde 47 ile 50 arasında Avrupa'da çok ciddi bir veba salgını oluyor. Ve bu Avrupa nüfusunun kaynaklara göre yarısı ile üçte ikisini öldürüyor. Yani çok çok ciddi bir hadise. Bazı tarihçiler hatta ikinci bin yılın yani bin tarihi ile 2000 tarihi arasındaki en önemli olay dedikleri bir salgın hastalıktır. Çünkü çok çok fazla insan ölüyor bütün dünyada. Avrupa'da bu oransal olarak çok daha yüksek. Avrupa'da insanlar bu hastalığın Yahudiler üzerinden ne diyelim yayıldığını, onların hijyene dikkat etmediklerini, su kuyularını pislettiklerini falan şey yaparak Avrupa'da bir Yahudi kovuşturması başlayacak. Bu tam da aslında şeyi de tetikleyecek. Demin bahsettiğim Endülüs Emevilerindeki Yahudilerin de kovuşturulması ve oradan çıkartılmasını da tetikleyecek. Dediğiniz gibi orada Osmanlı gemiler göndererek o Yahudileri de Osmanlı coğrafyasında iskan edecek ve hatta Osmanlı'daki haham başları mektup gönderiyor. Biz burada rahatız, bize karışanımız buraya kimse yok vesaire. Buraya davet ediyorlar. İzmir'e, Manisa'ya, Samsun'a, Edirne'ye, İstanbul'a farklı yerlere böyle dağıtılarak iskan ediliyor. Onlarda.
Eyvallah. Efendim tekrar birlikteyiz. Tarihin derinliğine yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla bu hafta millet meselesini, millet sistemi meselesini konuşuyoruz. Hocam aradan önce Endülüs'ü konuşmuştuk biraz. Endülüs'teki yani şey kuruluşundan yıkılışına kadar ki millet meselesi, millet sistemi kavramı üzerine biraz durmuştuk. Siz şey ifade etmiştiniz. Endülüs'te farklı dinlere mensup olan kişilerin din değiştirmeden yönetici olduğunu anlatmıştınız. Biraz bunu açmak isterim. Yani bu tecrübe meselesi de önemli. Hani yeni bir devlet kuruluyor o bölgede. Orada yaşayan tecrübeli Hristiyanlar, Yahudiler var. Onların göreve getirilmesinin devlet sistemi inşa etme bakımından faydası nedir? Biraz buna gelin isterseniz.
Şimdi şöyle, yani bu aslında birçok farklı toplumda, farklı zaman diliminde gördüğüm şey. Yani en basitinden Osmanlı'nın ilk dönemlerini hatırlayın. Biz hep böyle Osmanlı-Bizans ilişkilerini hep savaştan ibaret zannediyoruz. Orhan Gazi Bizans tekfirinin kızıyla evleniyor mesela.
Evet.
Şimdi bazı tarihçiler Osmanlı'nın başarısını anlatırken Bizans'tan ihtida eden insanların katkısına vurgu yapar. Şimdi dolayısıyla o tür ne diyelim sınır bölgelerinde, uç bölgelerinde bu tür ilişkiler çok yoğundu.
Evet.
Batı anlamında da Batı Avrupa Orta Çağ dünyasında bu tür etkileşimlerin yaşandığı en yoğun yer İspanya ve ikinci olarak da Güney İtalya'ydı. Çünkü Güney İtalya'da Tunus'un Kartaca bölgesine yakın işte Sicilya ve Güney İtalya'da Müslüman hakimiyeti var bir dönemler. Papalığı dahi vergiye bağladıkları işte 800'lü yıllar 9. yüzyıl gibi dönemler var. İslam dünyasında Emevilerde evet, Hristiyan olduğu halde dinini değiştirmeden işte Müslüman idare sisteminin bir parçası olarak devam edenler var. Bu konuda şeyler de farklı. Yani İslam alimlerinde görüşleri farklı olmuş. Yani kim zaman bunun kabul edilemeyeceğini söyleyenler olmuş. Dolayısıyla mesela demin şey zikrettik. Ömer bin Abdülaziz'i zikrettik. Bir başka örnek de Selahaddin Eyyubi'dir.
Evet.
O da çok böyle geleneksel İslam'ın çizdiği sınırlara riayet eden bir lider.
Kudüs'ü Haçlılardan kurtaran komutan.
Aynen öyle. Mesela belli dönemlerde şu an bir coğrafya zikredemeyeceğim ama Hristiyanlardan vali dahi atanıyor. Hindistan olabilir. Oradaki Delhi Sultanlığı, Babürler falan. Yani aslında aynı devlet içerisinde bile dalgalanmalar farklı liderlere göre, siyasilere göre farklı uygulamalar var. Ama Ömer bin Abdülaziz, Selahaddin Eyyubi, Memlükler de bu konuda çok şey. Ne diyelim daha İslam geleneği içerisinde, hukuku içerisinde hareket ediyorlar. Bunlar önemli.
Hocam çok pardon, bu biraz da şeyle alakalı galiba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Hikmet müminin yiğitidir. Ya işte ilim içinde dahi olsa gidip onu alınız. Biraz da bununla alakalı bir şey galiba. Mesela malumunuzdur, inşallah yine o dönem konuşulacağı zaman bu konuyu detaylı bir şekilde anlatırız. Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra Fatih Camii'ni yaptırma hikayesi vardır malumunuz. Mimar İpsilante'ye yaptırır camiyi. Yani onun tecrübesinden, onun bilgisinden, birikiminden istifade etmek için. Keza şeyleri, surları bombaladığı topları döktürmek için Macar Urban'dan istifade eder.
Tabii.
Yani bu tecrübeleri kullanmak önemli. Medeniyet zaten böyle inşa ediliyor.
Tabii. Bunun zaten önünde hiçbir engel yok. Yani bir mimardan, bir uzmandan yardım almak, onu çalıştırmak noktasında bir şey yok. Ama biraz daha belki problemli olan
yönetici
devlet
yapmak,
mekanizmasında çalıştırmak, yönetici yapmak, idari mekanizmalarda görev vermek. Şimdi bu bazen bazı yöneticilerin siyasi ne diyelim hedefleri doğrultusunda bunu yaptıklarını da görürsün. Mesela Hindistan'daki Ekber Şah örneği çok böyle ekstrem bir örnektir, aşırı bir örnektir. Mesela Hindistan'da Ekber Şah dönemindeki Müslüman olmayanlara tutumunu, davranışını baktığınızda İslam'ın çizdiği sınırların çok daha dışında bir uygulama yaptığını görüyorsunuz. Bu onun takip ettiği bir siyasettir. Yani İslam'a uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ne yapıyor? Her din mensubundan mesela bir hanım alıyor. Adeta diplomatik evlilikler yapıyor. Cizye vergisini toplamıyor. Ya da farklı dindeki ruhban sınıfını, din adamları sınıfını vergiden muaf kılıyor. Mesela bu tür pratiklerin İslam geleneğinde yeri yok. Ama o farklı kesimlerin desteğini alabilmek adına bunu bir diplomatik araç olarak kullanıyor. Doğrudur, yanlıştır, orası ayrı. Dine uyup uymaması ayrı bir şey. Tekrar Endülüs'e dönecek olursak, dolayısıyla İspanya bu anlamda o barış içerisinde birlikte yaşama pratiğinin çok yüksek olduğu bir yer. Bu noktada da Avrupa ile ciddi bir etkileşimin olduğu yer. İşte İbn Rüşd gibi insanların işte Batı dünyasını Mağrip ve İspanya üzerinden etkilediğini biliyoruz. Yani İbn Rüşd özellikle akıl ve dinin çatışma halinde olmadığını, ki düşünün skolastik Avrupa düşüncesinde hakim oldu Avrupa. Yani kilisenin skolastik anlayışıyla İbn Rüşd'ün söyledikleri tamamen farklı. Dolayısıyla orayı da dönüştüren bir etkisi bu birlikte yaşama pratiğinin bir sonucu olarak aslında bunlar meyvesini veriyor.
Eyvallah. Hocam yavaş yavaş Osmanlı'ya geçelim.
Evet.
Yani millet sisteminin belki de en net bir şekilde uygulandığı, en sağlıklı bir şekilde uygulandığı diyelim devletlerden bir tanesi de Osmanlı'ydı. Osmanlı'da millet sistemi hangi zeminde inşa oldu hocam? Ne zaman başladı?
Şöyle söyleyelim, bugün Osmanlı arşivine gittiğinizde bile bir sürü yabancı görüyorsunuz. Yani Japonundan Amerikalısına çok farklı milletlerden insanlar geliyor Osmanlı'yı araştırıyorlar. Aslında bilhassa böyle çok kültürlü, çok etnik yapılı devletlerden, yani Amerika gibi devletlerden gelen insanlar belki şimdilerde olmasa bile bir belki 30-40 yıl önce şunu düşünüyorlardı. Osmanlı bu işi nasıl becerdi? Yani üç kıtaya yatılmış, fethetmiş ve buralarda topraklarda hakimiyet sürmüş bir devlet bunu nasıl becerdi? Yani günümüzde evet milliyetçilik, etnisite vesaire çok daha önemli hale geldi. Ama bunu 600 küsur yıl sürdürmüş olmanın unsurlarını özellikle arşivlerde arıyorlardı. Kemal Karpat'ın olması lazım bir ifadesi var. Diyor ki bugünkü Türkiye coğrafyasının dışındaki, yani Anadolu dışındaki eski Osmanlı coğrafyasına baktığımızda 30'dan fazla devlet, 50'den fazla millet görüyoruz diyor. Etnik yapı, buradaki millet kelimesi etnik yapı. Yani Kafkaslara, Balkanlara, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya baktığınızda irili ufaklı onlarca devlet var.
Evet.
Ve bir sürü millet var, etnik köken var. Bu da aslında Osmanlı'nın işte bunları nasıl yönettiğinin anlaşılması bakımından önemli. Şimdi asıl sorunuza gelecek olursak, biz genellikle millet sistemini daha çok İstanbul'un fethi sonrasında biraz daha netleştiğini görüyoruz aslında. Bu şu demek değil tabii ki. Yani fetihten önce Osmanlı topraklarında gayrimüslimler falan yaşamıyordu demiyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama daha net bir şekilde, ki mesela bunun millet sistemi deyince belki de en bariz akla gelmesi gereken fotoğraflardan bir tanesi, bugün Haliç'te Fener Rum Patrikhanesi'nin içerisinde bir duvarda yaklaşık 2-2,5 metre büyüklüğünde bir mozaik resim vardır. Bu resimde yanımda da olması lazım. Fatih Sultan Mehmet Ortodoks milletinin ruhbanı olan, lideri, o ruhani lideri olan Gennadius'a bir berat veriyor. İşte bu berat, bu din mensuplarının dini özgürlüklerini garantini altına alıyor. Onlara ibadetlerine kimsenin karışamayacağını ifade ediyor. Ve bu anlamda öncelikle fethin hemen sonrasında Ortodoks Rum milletiyle ama daha sonra Ermeni milletinin 1462'de tesisiyle, daha sonra Yahudi milletinin tesisiyle aslında farklı milletlerin tesis edildiğini ve Osmanlı'nın da aslında gayrimüslim tebasıyla o tebanın liderleri aracılığıyla iletişime geçtiğini görüyorsunuz. Yani diğer bir ifadeyle bu liderler, ruhani liderler aslında kendi komünitelerinin, milletlerinin, din mensuplarının dini, hatta mali, işin çünkü vergi boyutu da var, işlerini yürütmekle sorumlu kimseler oluyor. Yeni yaklaşım aslında, bu alanda yapılan yeni çalışmalar, meselenin biraz da iltizam boyutuna, vergi boyutuna aslında dikkat çekiyorlar. Yoksa yargısal anlamda ya da otonom, özellik noktasında çok bir ne diyelim ayrıcalıkları yoktu diyor bütün kaynaklar. Burada tabii Fatih'in bütün bunları yaparken daha büyük çerçeveyi de görmek lazım. Nedir o? Fatih bir defa Hazreti Peygamber'in hadisine nail olmak için İstanbul'u fethetti. Efendime söyleyeyim. Ve burası tarih boyunca çok farklı imparatorluklara başkentlik yapmış bir yer. Bizans'a 1000 yıl başkentlik yapmış bir yer. Dolayısıyla fetihten sonra Kayseri Rum sıfatını kullandı. Kayseri Rum ne demek? Kayser kelimesi Sezar kelimesinden geliyor. Caesar of Rome. Romalıların Sezar'ı. Yani ben bir zamanlar burada Roma hakimdi ama şimdi buranın hakimi benim diyor adeta.
Romalıların hakimi de benim, sultanım da benim.
Aynen öyle. Onlar da benim tebam diyor aslında bir anlamda. Gocunmuyorlar yani bu insanlar bunu bir zenginlik kaynağı olarak görüyorlar dahası.
Çok özür dilerim yani araya gireyim hocam, bir parantez açayım. Yani bu yine anlatılır, İstanbul'un fethi sırasında, fethiden kısa bir süre önce İstanbul halkı Haçlı ordularından artık illallah etmişlerdir ve derler ki işte şeyde Konstantinopolis'te Haçlı külahı göreceğimizi Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz derler.
Aynen.
Biraz da buradan işte hani bizim o ılımlı yaklaşımımızdan, bizim insana verdiğimiz değerden, işte Haçlıların gelip İstanbul gibi, Konstantinopolis gibi o zamanki ismiyle bir şehri, bir medeniyet şehrini tarumar etmelerinden kaynaklanan bir durum da söz konusu açıkçası. Aynen. Değil mi?
Bu konumuz çok dağılmasın ama zikredelim onu da. Dördüncü Haçlı Seferi biliyorsunuz tam Konstantinopolis'i hedef alıyor.
Evet.
Yani bu bir iki ay, bir iki yıl değil, dikkatinizi çekerim. 1204'te başlayan bu dördüncü Haçlı Seferi ta 1261'e kadar, yani 57 yıllık İstanbul işgaline neden oluyor. Yani 57 yıl İstanbul'da bir Latin krallığı var. Yani Bizans İmparatoru bugünkü İznik'e kaçıyor. Efendime söyleyeyim, Rum Pontus devletiyle daha yakın bir ilişkisi söz konusu vesaire. Dolayısıyla bu başkentin Latinler tarafından 57 yıl boyunca işgal edilmesi, yağmalanması o dediğiniz anlayışı da beraberinde getiriyor. Yani Osmanlı'nın sarığını görmeyi yeğlerim ifadesi bu açıdan önemli. Tabii fetihten sonra Fatih İstanbul'u yeniden inşaya başlıyor. Yani bu hem mimari anlamda, demin zikrettiğiniz Fatih Camii, medresesi, büyük çarşı, kapalı çarşı vesaire, birçok yer, İnalcın çok güzel bir makalesi var. Bir İslam şehri olarak İstanbul, Fatih'in nasıl dönüştürdüğünü, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi vesaire. Şimdi Fatih sadece bu işi mimari anlamda yapmıyor. Toplumsal yapı olarak da bunu dönüştürüyor. Yani İstanbul'un farklı dinlerin bir merkezi olmasını da sağlıyor. Yani bunu demin zikrettim, Ortodoks milletiyle başlıyor. Ama aynı zamanda işte Bursa'dan Yahudileri çağırıyor, esnaf ve tüccar kesimini çağırıyor. Yani şehirde savaş sebebiyle kaçmış olan nüfusun tekrardan o renkli halini inşa etmek, sosyal hayatı yeniden canlandırmak. Yani hem ticaret hem dini açıdan bunu yapmaya çalışıyor. Tabii biz bugün bu program kapsamında daha çok işin dini özgürlükler boyutunu tartışıyoruz. Ama bugün eğer dinleyicilerimiz arasında Bosna'ya gitmiş olanlar varsa, işte Bosna'da ahitname diye bilinen, her yerde ferman şeklinde duvarlarda vesaire asılı bir şey görürler. Evet. O da nedir? Foynitsa'da, manastırda Fatih'in ahitnamesinin hala mevcut olmasıdır. Yani bu ahitname gayrimüslimlere verilen dini özgürlüklerden bahseden ahitnamelerdir.
Kendilerini biraz onun için evladı Fatihan diye ifade ediyorlar.
Aynen öyle. Bu anlamda çok ciddi bir yapının peyderpey kurulduğunu da ifade etmek lazım. Yani bu dönemlerden sonra mesela arşiv metinlerine baktığınızda o millet ifadesi daha sıklaşıyor. Bazen taife deniyor, bazen cemaat deniyor. Ama bunların hep gayrimüslim kimselere ya da diğer ifadeyle zımmi kesime atıf için kullanıldığını da söyleyebiliriz.
Eyvallah. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu konuyu tabii devam ettirmemiz de gerekecek. Çünkü daha çok şey var, yani Osmanlı millet sistemi içerisinde ne gibi unsurlar var, daha bunları konuşmak lazım. Ama ben yine son olarak bu fethiyle ilgili bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum.
Buyurun.
İstanbul'un fethi Osmanlı millet sisteminin inşa edilmesi bağlamında önemli. Çünkü bir anlamda Müslümanların Osmanlı topraklarında Müslümanların Hristiyanlarla ilk defa bir araya geldiği, bir arada yaşamak zorunda olduğu bir döneme denk geliyor, değil mi bir fethi?
İlk defa demeyelim. Yani
belki de
çok
yoğun
iddialı
olarak
olur. Evet, yoğun olarak bir karşı karşıya gelme. Yani daha önce belki işte Bilecik, Söğüt'te de bu tür komşuluklar vesaire vardı. Aşık Paşazade diyor ki mesela tarih olarak, işte Osmanoğulları yaylaya çıktığında köylerini Bizans tekfuruna emanet ederdi. Evlenmeler, ticari ilişkiler, Hristiyan Müslüman ilişkileri vardı. Ama daha büyük ölçüde bu İstanbul'un fethiyle tabii ki gündeme geldi.
Yani fetihten önce de aslında bir anlamda bir millet sistemi oluşturulmuş, inşa edilmiş.
Denebilir,
ama,
evet.
Ama daha sistematik olarak fetihten sonra denk geliyor bu.
Yani şöyle, buradaki ne diyeyim, son çalışmaların biraz itiraz ettiği nokta şu. Ya da başka bir cümleyle başlayayım. Millet sistemi dediğimiz uygulamanın asıl kurumsallaştığı dönem genellikle 19. yüzyıl olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla biz bu 19. yüzyılda tabii ki devletin işte Batı nüfuzuyla karşı karşıya kaldığı dönemlerde, gayrimüslimlerle ilgili yaptığı politikalarla alakalı bir dönem. Dolayısıyla 19. yüzyıl döneminde kurumsallaşmış yapıyı biz zannediyoruz ki en erken dönemden itibaren böyle başladı. Bu tam böyle değil.
Evet.
Aslında süreç içerisinde biraz daha bunun kurumsallaştığını, daha bizim net bir şekilde bildiğimiz hale dönüştüğünü kabul etmek lazım. Yani evet, fetihten önce de Osmanlı topraklarında gayrimüslimler yaşıyordu. Bu insanlara ne diyelim, İslam hukukunun sınırlarını çizdiği şekilde davranmak bir Müslümanın zaten vecibesi,
evet,
görevi.
Yapması gereken bir şey.
Yani bunu Kur'an'da, hadislerde ve İslam tarihindeki örneklerini bu insanlar biliyorlar.
Ki en başta söyledik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış zaten.
Aynen. Osman Gazi döneminde millet sistemi vesaire demek biraz garip olur. Ama o insanlar bunun İslam geleneğinin bir parçası olarak uyguluyordu zaten. Bunu böyle demek belki daha doğru olur.
Eyvallah.
Belki burada şeye de, yani hep millet dedik, taife dedik, cemaat dedik. Sık kullanılan kavramlardan bir tanesi de zımmi. Yani zımmi kelimesi, bugün bizim de zımmet kelimesi var. Yani ve zımmi akitleri, anlaşmaları, belki ileride bunlara da değiniriz. Yani bu insanlar Müslüman toplumunun içerisinde yaşarken hangi şartları kabul ediyorlardı? Zımmi akitleri dediğim şey şu. Ama o şartları kabul ettiklerinde artık adeta tırnak içerisinde devletin zimmetinde oluyor bu insanlar.
Evet.
Yani onların canları, hayatları, namusları, malları devletin garantisinde oluyor adeta.
Eyvallah.
Dolayısıyla bu anlamda o Müslüm gayrimüslim ilişkileri bakımından önemli bir aşamadır bu.
Eyvallah hocam. Bunu inşallah bir sonraki programda konuşmaya devam i̇nşallah. Ederim. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım hocam.
Estağfurullah, ne demek. Dilimiz döndüğünce biz de anlatmaya çalıştık.
Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz, tarihin derinliğine yolculuğu programımız bu hafta sona erdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Celan hocamızla beraber bu hafta biraz millet sistemine giriş yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki programlarda bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.